Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri ve kıymetli Erkam TV izleyenleri, bugün sizlerle uzun bir aradan sonra tekrardan Kültürden İrfana programı ile birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi daimi konuğumuz Abdurrahman Topbaş abi bizlerle birlikte. Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bu program yine aradan bayağı bir vakit geçti, evet. Ama Numan Nur'la Aras abiden emaneten programı devralmış olduk.
Eyvallah. Doğru, biraz ara verdik. İnşallah bir tekrar şey yapalım, toparlayalım.
İnşallah. Abi hususen benim elime yakın zamanda sizin Özbekistan seyahatinizin videoları geçmiş oldu. Evet. Buradan da ilan ederim inşallah yakın bir vakitte. Eğer ki altından fakir kalkabilirse güzel bir seyahat videosuyla izleyenleri buluşturacağız. Hep oradan izlediğim ve çıkarttığım sorularla birlikte size şunu soracak olursak. Daha belki programlarda Türklerin İslamlaşması hakkında Numan abiyle bir sohbet çekmiştiniz. Evet. Acaba Türklerin tasavvuf neşesiyle nasıl tanıştığı ile ilgili size soracak olursak, o Özbekistan seyahati de özelinde bize neler anlatabilirsiniz?
Evet, teşekkür ederim. Şöyle, medeniyet oluşumunda, yani batıların tabirle, mistisizm olmazsa olmaz. Hem edebiyatta ve felsefede bunun bir karşılığı var, bir oturduğu yer var. Doğu da genellikle, doğu toprakları bu noktada daha bereketli. Yani Hindistan'ı, Çin'i vesaire, İran'ı tarihi olarak, yani yakın tarihi, uzak tarih itibariyle. Tabi İslam Mekke'de başlayıp Medine'de yeşermesi ve sonra biraz daha kuzeye çıkıp Şam, Bağdat, Kahire hattında gelişip İran'dan doğuya giden bir kol var. Bir de malumunuz İspanya'ya kadar uzanan bir batı kolu var. Orada tabii gittikleri yerlerdeki mevcut medeniyetler, onun üstüne katkı yapma vesaire noktasında tasavvufun ihtiyacı ortaya çıkıyor. Yani ilk başta malum zühdle başlıyor Hasan Basri Hazretleri. Sonraki dönemlerde biraz daha farklı formlara, daha kurumsallaşma diyebileceğimiz noktalara geliyor. Türklerin İslamlaşma meselesinde ilk adım değil ama ikinci veya üçüncü adımlarda, yani bu tasavvufun, bu İslamlaşmanın yerleşmesi ve zenginleşmesi, yani kalitesinin artması açısından tasavvuf ve sufizm çok önemli bir yer tutar. Bir süre sonra da adeta bunun taşıyıcılığına dönüşmüş. Yani Orta Asya'daki Türkistan topraklarındaki bu akım diğer Müslüman topraklara doğru gitmiş. Tabii Özbekistan merkez ama bugünkü Özbekistan toprakları, ama genel olarak baktığımızda Türkistan dediğimiz coğrafya itibariyle yaklaşık 200-250 yıl boyunca müthiş mahsul çıkmış. Mahsul ne yapar? O mahsulü toplarsınız, ondan karnınız doyar. Sizi hayata bağlar. Bu zatlar da adeta manevi olarak o coğrafyadaki insanların hayata bağlanmalarını, hayatı anlamlandırmalarını da müthiş bir mahsul gibi olmuş, onları canlandırmış. Ondan sonra da batıya doğru gelmiş. Mevlana'dan tutun pek çok isim aynı havzanın yetiştirdiği isimler veya babaları öyle bir yetişmiş isim, o onları desteklemiş. Tabii milliyetçiliğin çok yükseldiği bir dönemdeyiz. Yani Türkiye'de milliyetçilik çok yükseliyor. Yükselince de bu konuları çok tartışılıyor. Bir de tabii Türkiye'de tasavvufun fazlaca yara aldığı bir dönemdeyiz. Birileri yara veriyor manasında da şimdi Numan olsa hemen atağa geçerdi. Tasavvufun ve tarikat, kurumsallaşmış yani tarikatların bir takım kendi hataları, nefsani imtihanları diyelim, zor imtihanlardır. Oralardaki bazı olumsuz tablolar veya süreçler tabii insanları yoruyor. Bu görüntülerin fazlaca verilmesi de daha da fazla yoruyor. Bu da tabii tasavvufu, tarikatı, irfan mektebini sorgulanır hale getiriyor. Burada ne yapacağız? Biz de ontolojiye, varoluşsal olarak ilk başlangıca gideceğiz. İşte ilk başlangıca gittiğimizde de, Orta Asya'ya gittiğimizde de esasında oradaki safiyeti, duruluğu, başarıyı, kaliteyi görüyoruz. Buradan çıkaracağımız şey de şu, ya bir takım sıkıntılar olabilir, eleştiriler, ya keşke olmasaydı, ya bu da yakıştı mı gibi bir takım ithamlar olabilir, ancak bu nehrin menbaı, kaynağı sağlam. Aha. Orada hiçbir sıkıntı yok.
Hatta siz böyle bahsederken hatırımıza şey geldi. Rahmetli Tuğrul Efendi'nin bu tasavvuf neşesini tabir ederken, ya tasavvuf öyle çok uzaklarda bakıp da arayacağınız bir şey değil. Tasavvuf bizatihi ince Müslümanlık derdi.
Aynen öyle.
Şimdi sizin bahsettiğiniz gibi, yani bu neşenin daim olmasını sağlayan şey de bu inceliği tercih ettikten sonra hayatın hakikaten çok böyle berraklaşıp da belki saflaşmasıyla alakalı olabilir.
İşte o kalite artması.
Siz bir ara bir oktandan bahsetmiştiniz. Bir kıvam bulması demiştiniz.
Evet,
çok güzel
evet,
bir tabirdi.
Evet. Oktan biliyorsun benzin kalitesini belirler. Genellikle bu şehirler için söylenir ama bazen köyde, kırsalda yaşayan insanlarda da aynı kalite meselesi oluyor. Mesela hem Yesevi Hazretleri hem de Hacegan kolunun büyüklerinde, yani hem Yeseviye'de hem Hacegan yolunun büyüklerinin bir kısmı mesela hala köylerde yaşamaya devam etmişler. İhtimal ki şehirde yaşarken, çünkü siyasi merkezi aynı zamanda Buhara ve Semerkant, aynı zamanda bir ticaret var, kültür var, sanat var, edebiyat var, ilim var, devlet yönetimi var. Ya bunların içerisinde biz bu manevi yolda, manevi terakki ve tekamülde zorlanırız gibi muhtemelen bu fakirin yorumu, çıkarımı. Şehre çok uzak olmayan işte 10-15-20 kilometre, tabii bugün şartlarda belki eskiden yarım günlük yoldu. Oralarda kalarak irşadı oralarda yapmışlar. Zaman zaman şehre gitmişler. Mesela kayıtlara bakıyoruz. İşte Buhara'da işte falanca meclise gelip işte 3 gün kaldı, 4 gün kaldı gibi. Belki Abla Sert hocamız, onunla beraberdik, güzel bir yorumu oldu. Dedi ki belki dedi bu hazretler dedi kendilerinden işte 400 yıl, 700 yıl, 800 yıla kadar olanlar var. Sonra bu yolun bu kadar büyüyüp yüz binlerin hatta milyonların gelip kendi kabirlerini ziyaret edeceğini akıllarından bile geçmezdi. Çünkü akadan bu çok kadar yüz yıl geçecek. Sen unutulmayacaksın. Aksine ziyaret edenin, dua edenin ardı ardı kız kesilmeyecek. Bu da tabii ayrı bir bereket.
Evet, bu evet. Bereketi bu arada bir parantez açayım. Buradan izleyenlerimize fakir montajını da aynı zamanda yapacağım için sırlı bir bölüm paylaşayım. Abla hocamız hatta o seyahatte sizin bahsettiğinizle alakalı bir dua buyurmuştu. Sizle mahdumunuz Salih Bey'e. Allah inşallah sizleri de sizlerden 800 yıl sonra arkanızdan hayır dua edilecek nesiller bırakmayı nasip eylesin diye.
Evet, amin amin diyelim biz de. Ya o yolunda olmak bile çok güzel. Yani o yolun dervişi olmak bile çok güzel. Çünkü gerçekten baktığımızda coğrafyayı çok müthiş etkilemişler. Mesela Timur, hani bizde biraz böyle Sivas ve Ankara savaşlarından dolayı kızılır haliyle kendi nevi şahsında çok güçlü bir lider, büyük bir devlet adamı ve komutan. Onun kabrine girdiğinde türbesine, şeyhinin veya hocasının kabri az daha yukarıda ve böyle daha ileride başında ve başında tuğ var. Tuğ o zaman hani üstadların bulunduğu köyde veya bölgeye bir tuğ koyarlarmış ki gelen geçen onu gördüğünde he burada böyle bir zat var gibi bilsin diye. Ama bugün de çok tartışılan bir konu. İşte tarikat siyaset ilişkileri vesaire çok tartışılan bir konu. Burada da mesela geçmişe gidip bakılabilir. Çünkü kim işte Emir Külal'in çocukları Timur'un yanında. Bir tanesi Türkiye'ye geliyor, Emir Sultan. Bursa'daki Emir Sultan diye tarif ettiğimiz. Öteki de Emir Ömer Timur'un yanında kabri. Yani bulundukları yerde şimdi devleti yöneten bir insan böyle bir üstada, bir mürşide niye ihtiyaç duysun? Kendi mali bir tekamülünden ziyade bir feyz almak. Çünkü güçlü insanların da bir istişare edeceği, saygı duyacağı birine ihtiyaç duyar. Çünkü bu insan aciz bir varlık. Bir tarafında çok güçlü de olsa perdeyi kapattığında, baş başa kaldığında o yalnızlığı hisseder. İşte o yalnızlık adına muhakkak der ki ya bir dua alayım veya şu konuyu ancak şununla istişare edebilirim. Bu çok önemli bir mesele. Ben bir gün böyle milliyetçi camiada çok önemli bir insanın yanına gitmiştim. Konu tasavvufa geldi. Dedi ki Türk tarihi boyunca dedi. Tabii milliyetçi olunca o gelenekten örnekle. Dedi ki Türk tarihi boyunca dedi. Bütün dedi Türk hakanlar, sultanlar dedi. Hep dedi bir dedi manevi büyükle bir irtibatı olmuş dedi. Belki dedi bu kadar çok devlet kurup bu kadar dünyayı etkileme dedi. Bunun dedi arka planda bir yani liderlere bir güç vermede etkisi olduğu kanaatindeyim diye bir fikrini söylemişti. Baktığımızda da gerçekten de öyle ve Orta Asya'daki o Özbekistan'daki güçlü gelenek halkı etkilediği gibi liderleri de etkiliyor. Gerçekten işte buradan da bir medeniyet oluşuyor. Normalde bizim Türk tarihine baktığımızda hani medeni diyeceğimiz ilk devlet Uygurlar. Şimdi malum bir Tengri modası var. Orta Asya'da da var bu arada. Sadece Türkiye'de değil işte Türk'ün dini Tengriciliktir falan diye. Ama mesela Tengrici bir medeni devlet yok. Yani şehirli, sistem kurmuş, modern devlete yaklaşmış yok. Daha çok çadır devleti. Uygur mesela hemen Uygur örnek veriyorlar. Uygurlar maniheist. Yani esasında İran'da doğmuş bir din. Sonra bakıyorlar ki bu din Türklere uygun değil. Yok et yeme, onu yapma, bunu yapma filan var. Bize uygun değil. Biz etobor bir toplumuz. Sonra zaten işte Karahanlılar kuruluyor ve Karahanlılar coğrafyayı kontrol altına alıyor. Zaten Uygurlar da sonra işte bir kısmı Müslüman oluyor, bir kısmı Karahan kontrolüne giriyor. Ama o sürece baktığımızda gerçekten mesela bir Orta Asya'daki medeniyet bir İran Turan medeniyetidir. Tasavvuf da bize İran üstünden geliyor. Yani silsilelere baktığımızda sadece Nakşi silsilesi değil genel olarak baktığımızda İran üzerinden geliyor ve Türklere İslam'ı anlatan İranlılar.
Genelde Bağdat tarafı, Şam tarafı diyebilirim ama.
Evet, Bağdat dediğiniz yer Arap değil. Bağdat sonradan Araplaşıyor. Bağdat İran etkisinin, daha doğrusu Araplarla İranların buluştuğu bir nokta. Bir çizgi, yani Irak dediğimiz nokta öyle bir nokta. Tabii Emevi Abbasi güçlendikçe, özellikle Abbasi daha çok Sasani Pers medeniyetinin daha çok üstüne oturmuştur ve Araplaştırmış. Ama Müslüman olan Farslar, tabii Fars'ın çok alt kolları var. O zamanki Orta Asya'daki adı da Soğutlar. Müslümanlar ilk Soğutlardan alıyor Orta Asya'yı. Şimdi bizim böyle Türkçü arkadaşların yok işte Kuteybe bin Müslim gelmiş bütün Türkleri kesmiş kan üzerinden onları İslamlaştırmış falan diye böyle bir takım tarihi efsaneler, kayıt yok, efsane uyduruyor. Esasında Buhara, Semerkant vesaire gibi şehirler genellikle daha çok Farsların, Fars kökenli toplulukların yaşadığı bir bölge. Türkler daha az. Türkler çünkü daha çok az daha yukarıdalar. Kırsaldılar. Zamanla aşağı doğru inmeye başlıyorlar. Ondan sonra zaten tamamen boşaltıyorlar. Yani şu an Altaylar, Ötüken dediğimiz bölgede hem insan nüfusu çok az, hem Türk nüfusu, Türk kökenli nüfusu çok az. İşte buraya geldiklerinde de evet Müslümanlaştık. Şimdi ne olacak? Biraz çünkü biz yapı olarak da Sufizme yatkınız.
Ama halbuki böyle uzaktan birazcık bakınca bu perspektife çok da yatkın değilmişiz
tabii
gibi. Yani
böyle,
hep anlatılan
sert
at üstünde savaş, evet, olduğu yerde kadına sığınmayan.
Doğru. Şöyle şehirlere doğru geldiğinizde şöyle sert adamları da yumuşatacak bir mekanizma lazım. İşte mesela tam burada Yesevi Hazretleri devreye giriyor. Yani esas ana temeli atan o. Göçebe Türk topluluklarının İslamlaşmasındaki en önemli etken o kendisi. Mesela bakıyorsunuz Nakşibendi ile Yeseviye'nin aynı koldan geliyor aslında. Yusuf Hemedani'de birleşiyor hepsi.
Ama normalde yani meşrep olarak değerlendirecek olsanız çok da böyle ortak meşrep diyeceğiniz bir kanat değil ikisi de.
Tabii şöyle zamanla bugün bize gelen formu biraz daha mesafe açılmış ama o zamankine baktığınızda mesela bizim ya Şah Nakşibend ya başka bir isim tam hatırlayamıyorum şimdi. Daha posta oturmadan bir süre mesela Halil Ata olması lazım. Bir Yesevi şeyhi. Onun rahle-i tedrisinde yetişiyor bir süre. Çok önemlidir. Ya oradan da bir feyiz alıyor. Sonra Tacik dediğimiz bugünkü Tacikler ki mesela işte İbn Sina mesela çok tartışılır. Türkler Türk der. Farslar da Fars kökenli der. Tabii şöyle de bir şey var. Türk dili ilimle biraz yolu az buluşan bir dil. Önce Farsça çok etkili olmuş. Şehirlerde Farsça çok konuşulur olmuş. Onun için kendi hanedan olarak Türk olmalarına rağmen Selçuklular saray dili olarak Farsça kullanmışlar. Ordu dili Türkçe, saray dili Farsça. Safevi de öyle mesela. Şah İsmail'in saray dili Farsça.
Hatta şey İsmail'in bir şey meşhur şiiri vardı.
Evet.
Yavuz'a atıfta.
Evet, evet. Ordu dili Türkçe. Tabii bugün tabii milliyetçilik çok taze bir akım. Tam bunlar tam anlaşılmıyor. Ama sonuçta baktığınızda bir Orta Asya'da bir medeniyet kurmuş ve tabii bu medeniyetin ağırlık bugünkü iz düşümü Türklere ait. Yani iz düşümün bugün karşılığı Türklere ait. Yani Türk topluluklarına ait bir noktada. Ama mesela mimari olarak da baktığınızda esasında o muhteşem medreseler, mektepler, şifahaneler hepsinde Fars mimarisinden alınmış. Gittin mi Orta Asya'ya bu arada?
Ben en fazla Balkanlara kadar gidebildim o seyahatte.
Tamam, inşallah gideriz yani, bir
inşallah.
Gün. Malumunuz genelli şeydir yani düz arazilerdir. Bir takım tanrı dağları daha doğuya gittiğinizde var ama çok da dağlık değil. Topraktan tuğla yapmışlar. Onun üzerine bir kakma çakma, bir çinicilik vesaireyle o çok muhteşem bir eser haline gelmiş. Medeniyet arttıkça da içine altınla bezenmiş, gümüşle bezenmiş, ahşapla bezenmiş. O medeniyeti görünce zaten ya bu medeniyetin sahibi olan dine benim katılmam lazım diyor insan.
Yani ben sizden gelen videolardan şunu görmüş oldum en azından. Mesela bir kubbenin içerisini bezerken de yapısal anlamda bu kadar ihtişamlı bir şey inşa ettikten sonra sadece onun tesiri değil, bir de onun altına eklemiş oldukları bir alt metin var. İşte göz hizasına denk gelecek yerleri çok fazla süsleyip de
evet,
namaz kılacak insanın dünya hayatıyla bağını devam ettirmemek adına. Yani bu gerçekten hep bahsettiğiniz sanki dünya ve ukbayı kendi içerisinde mezzedip çok ortaya süzülmüş bir paye çıkartmak gibi bir durum.
Ya işte bunun adına biz insan kalitesi diyoruz. Toplumun kalitesi diyoruz. Yani mesela kubbe yapılmış. Müthiş bir akustik var, matematik var. Bu tekkede de var, medresede de var, camide de var. Bu gerçekten bir medeniyeti oluşturuyor ve tabii tasavvuf da bu noktada o medeniyetin içerisinde herkesi etkilemiş. Yani mühendis de, mimar da, edebiyatçı da, efendime söyleyeyim, sanatkar da hepsi o tasavvuftan etkilenmiş. Çünkü tekkenin kapısı, ergen kapısı herkese açık. Geliyor, nasibi kadar himmeti, feyzi alıp gidiyor.
Fakir burada aklına şey geldi. Rahmetli Sami Efendi'den hep bize nakilli şu anlatılırdı. Yani Sami Efendi'nin en büyük alameti farikalarından bir tanesi de birbiriyle çok sosyal anlamda eş seviyede olmayan insanları aynı dergahta diz dize yani oturup kardeş olduğunun bilincinin o şuuruyla bir araya getirirdi diye. Bahsettiğiniz bütün medeniyet de aslında bunun gerçekleşmiş, vuku bulmuş hali.
Tabii Sami Efendi Hazretleri yakın bir dönemde yaşadığı için gözümüzün gördüğü veya babalarımızın gördüğü bir vaka. Ama kaynağına baktığınızda zaten işte Orta Asya'da oturuyorsunuz. Tacik, Türk vesaire fark etmiyor. Farklı toplulukların hepsini bir araya getiriyor. Hepsi dizini kırıp kafasını eğip dinliyor, feyz alıyor. Tabii şöyle tasavvufu anlamayanlar, içine girmeyenler diyor ki ya bunlar para dağıtıyorlar, onun için insanlar geliyor. Bunlar şöyle yapıyorlar, onun için işte cennet satıyorlar. Cenneti kimse satıp pazarlamıyor. Cahil cuhala takım yapabilir. Bunlar zaten bizim gündem dışı. O onun şahsın kötülüğü veya hatası. Ama gerçeğe baktığımızda tekkelerde içerisinde hata yapanlar, imtihanlar olabilir. Ama ana noktaya baktığınızda gerçekten insanların kalitesini arttıran, medeniyeti oluşturan ana nokta tam da burası. İşte burası girince zaten o sert ve haşin Türkler efendi olmuşlar.
Eş mana vermişsiniz gibi oldu. Yani hem efendi olmuşlar hem de cihana efendi olmuşlar vesileyle.
Kesinlikle çok güzel bir tarif oldu. Öteki türlü bir yerde kalbinizi birisi yumuşatmazsa işte Atilla gibi oluyorsunuz. Karakurum'dan çıkıp Roma'ya gidiyorsunuz. On binlerce kilometre yol ve sonra geri dönüyorsunuz. Yani geride bir şey kalmıyor. Şimdi dünyada hep harp olmuş, darp olmuş, büyük seferler olmuş. Ama gerisinde ne doğmuş? Keşke hiçbir şey olmasa filan, tamam bunlar çok güzel temenniler, ütopyalar filan ama gerçeğe baktığımızda gerçek farklı. İşte bu farklı gerçeğin içerisinde o harp darbin kavga gürültünün ardından ortaya ne çıkmış? Bir güzellik mi çıkmış yoksa sadece bir acı kan ve gözyaşı taş üstünde taş kalmaması gibi bir şey mi çıkmış? Mesela Tengrici, bunu diğer videolarda da söylemiştim. Tengrici Cengiz yakmış yıkmış. Türklerin ve Müslümanların ilim, bilim, felsefe, medeniyetteki en büyük bahtsızlığı Moğollardır. Sadece Bağdat diye bilinir. Bağdat değil efendim. Semerkant. Bugünkü Semerkant, Timur'un kurduğu Semerkant. Moğollar Semerkant'ı dümdüz ediyor. Zaten size gösterir şehri gezerken, burası Moğolların yakıp yıktığı Semerkant diye. Orayı tekrar inşa edememişler. O kadar darmadağın olmuş ki. Timur demiş ki ben demiş yeni bir şehrin hemen yanına yeniden kuruyorum. Çünkü coğrafya çok farklı. Buhara ile yakın mesela, ama Semerkant'ın coğrafyası daha iklim şartları vesaire itibariyle başkent olmaya daha uygun ve münasip bir yer ve oturmuş sıfırdan yapmışlar. Tek kalan yer mesela kalon veya kolon minare dedikleri Karahanlardan kalan böyle kalından başlayıp inceye doğru giden bir minare kalmış. Onun dışında mesela ne var ne yok. Mesela Buhara'da dümdüz vurup geçmiş. Şehir o kolon minare kalmış şeyde Buhara'da. Niye yapıyorsun abi? Hakimiyet için. Sonrası gitti artık, sonra işte buldukları kadar yiyip içsinler demiş. Buradan da medeniyet adına hiçbir şey kalmamış geriye. Askeri taktik ve strateji var. Ama insanlığa ait bir şey yok. Aksine var olanları yakıp yıkıyorlar. Şimdi bunu konuşmak lazım. İşte Tengrici bir isim. Müslüman bir isim. Timur da Müslüman. Yavuz da Müslüman. Baktığınızda hani böyle güçlü isimler. Geliyor. Mısır'ı alıyor. İşte aşağı Bağdat vesaire Tebriz'i, Doğu'yu alıyor komple. Ama aldığında ne yapıyor? Diyor ki kardeşim burayı biz yeşerteceğiz diyor. Bu toprakları sadece vergi alıp asker almayacağız diyor. Yeşerteceğiz diyor. Ne kadar mektep, medrese, han, hamam varsa inşa ediyor hepsini. Burada bir hayat oluşsun, güçlensin diye. Hatta yan gittikleri yerlerden ilim adamlarını alıp getiriyorlar. Benim sistemim daha güçlü olsun diye. İşte burada kalbi yumuşamasında, insan kalitesi adına kalbi yumuşamasında bu tasavvufun çok önemli etkisi olduğu kanaatindeyim. Özbekistan'dan hemen Kazakistan'a da geçtim. Ve bu sefer nasip oldu. Yesevi Hazretleri'nin çilehanesine indim. Aşağıda böyle ufacık bir yer. Ancak bir kişinin yaşayabileceği ve ibadet edebileceği bir yer. Mumla hem yazmış hem ibadet etmiş. 60 yaşından sonra peygamberin görmediği ışığı ben göremem diye. Ben görmemeliyim diye. Yani benim peygamberim bu yaştan sonra ışık görmemiş, güneş görmemiş, ben de görmeyeyim diye. Şimdi tabii bu büyük bir hikmet Pınar'a. Şimdi bunu ben sen söylesem.
Estağfurullah. Yani...
Gülerler değil mi? Ya sen bu öyle işte hani Abdülkadir'e veya Abdurrahman'a esmiş böyle konuşuyor. 3 gün sonra vazgeçer diye. Ama belli bir kıvama geldiğinizde diyorsunuz ki tamam. Ben artık diyorsunuz. Ve oradan başlıyor çağlamaya gürül gürül. Belki Ahmet Yesevi Hazretleri de kendisinden sonra böyle bir akımın gelip dünyayı yüzyıllar boyunca etkisi altında günümüze kadar kalacağı aklına gelmezdi. Ama Cenab-ı Hak onların amellerine, kalplerine göre müthiş bir bereket vermiş ve coğrafyayı ayağa kaldırmış. Bugün gerçekten orada o sosyalizmin getirdiği hapsolma döneminden sonra kapı yeniden açılıyor ve bir şeyler yeniden yeşermeye başlıyor. Ben çok ciddi bütün Türkistan'da, Orta Asya'da, başta Özbekistan'da İslami bir uyanış görüyorum ve bu uyanışta da böyle tepkisel, radikal vesaireden ziyade daha böyle böyle Hanefi, Maturidi, Sufi bir etkinin olduğunu görüyorum. Kendini tekrar keşfetme, tekrar dünyaya bir şey söyleme özgüveni yavaş yavaş başlıyor. Tabii bu biraz uzun bir süreç. Yani böyle bir anda olmaz, ancak önemli bir hareket görüyorum. Ya tekrar evet, bizim ata babalarımız, onların tabiriyle bizim ata babalarımız gerçekten ortaya çok ciddi bir kalite koymuşlar. Biz bunları tekrar yaşayalım ve yaşatalım. Gerçekten modern dünyada vahşiliğin çok arttığı tekrar. Hani niye modern dünya diyorum? Modern dünya ne yaptı? Orta çağ dedi ki ve yakın çağ. Ya siz çok fazla kan döktünüz, insanlara canına kıydınız. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra büyük paktlar kuruldu. Artık biz dediler insanları asmak, kesmek, öldürmek üzere bir işler yapmayacağız diye kendi adına bir mütabakat yapıldı. Tabii bana göre Bosna Srebrenica bu mütabakatın ilk kırıldığı yerdir. Göz göre göre insanlar katledildi. Avrupa'nın ortasında bir de. Sonra bir sürü mesele var. İşte şimdi bugün de Gazze devam ediyor. Gerçekten insanlık adına, insanlığın kalitesi adına büyük bir utanç. Hem insanlık hem de Müslümanlar olarak. Tasavvuf tekrar hak ettiği yeri bulacak. Biraz zaman lazım. Gerçekten Orta Asyalılar da, Türkistanlılar da ve onun etkilediği bizim de içinde bulunduğumuz coğrafyada bu noktada daha şanslı insanlar. Gerçekten o hikmeti, kaliteyi tekrar yakalamamız lazım. İnsanoğlu kavga eder. Kavga etmekten geri durmaz. Yaratılışında var bu. Cenab-ı Hak Habil'le Kabil'i bize boşuna anlatmadı. İşte burada biraz gönüllerimizin yoğrulması lazım. Cenab-ı Hak gönüllerimizi yoğuran insan sayımızı arttırsın.
Amin.
İşte ancak bir insanı kamil, bir mürşidi kamil sizin gönlünüzü yoğurur. Bizim de herhalde bu dönemin de bu imtihanı bu ama kesinlikle özellikle Türkler bu tasavvufu tekrar keşfetmeli, yakalamalı ve kalitesini bu yani şekilde artırmalı.
Şöyle çok basit bir örneği var. Yine maksadını aşmasın. Fakir kahveyi çok severim. Hmm. Türk kahvesi ve menengiç olursa daha çok severim ama yakın zamanda böyle bir acı bir filtre kahve sevdası başladı. Cenab-ı Allah kahveyi insana nasip ettiğinde o ağaçtan o çekirdeki halinde toplanıp da ayrıştırıldığında onun ne kadar güzel bir şey olduğunun su götürmez gerçeği bizim önümüzde duruyor. Fakat ondan o daha güzeli elde edebilmek için, onun bir kıvam bulmasını sağlamak için onu evvela ağız tadınıza uygun gramajda pay etmeniz gerekiyor. Ona uygun mililitre suyu ona dahil etmeniz gerekiyor. O suyu dahil etmek için kaynamış suyu bir dakika dinlendirmeniz gerekiyor. Demlediniz, içmeden evvel bir 4 dakika kahvenin dinlenmesini beklemeniz gerekiyor. Bir kahvede bu kadar tecelliyat, daha güzeli, daha incesi olsun isterken sabretmek gerekiyorsa hoş bir insan
bu arada,
olmak için.
Bu arada çekirdek kısmını anlatmadım. Meyvanın toplanıp onun bir de çekirdek, yani o kavrulmuş çekirdeğe gelen bir süreç var. O da ayrı bir şey. Gerçekten tam bu tarif gibi, yani Türklerin, Kuzeylilerin, dünyayı Kuzeyliler yönetir bu arada. Güneyli topluluklar dünyayı yönetmemişlerdir. Medeniyet oluşumu da tamamen Kuzey ve Orta At. Yani Akdeniz'e geçen, o Akdeniz'in de içinde bulunduğu orta kuşakta bütün hikayedir. İşte tam burada Türklerin iki özelliği vardır. Hiç çok uzatmaya gerek yok. Biz iyi yönetici ve iyi savaşçı çıkarmışız. İyi yönetici ve iyi savaşçı için de bir tane kalbini yoğuracak bir yer lazım. Tam dervişlik, teslimiyettir, yok böyle %100 iradeyi teslimdir filan. Bunlar çok özel alanlar. Bunlar geneli, tasavvufun geneli kapsayan alanlar değiller. Bugün bunlar biraz istismar konusu olan şeyler ama böyle bir şey yok. Çünkü zaten sen bir süre sonra o şey efendi ya ölüyor ya sana diyor ki tamam evlat sen yetiştin hadi gidebilirsin diyor. Yani hayatının sonuna kadar benim yanımda kal. Benim bütün hizmetlerime göre ben ne talimat verirsem onu yerine getir diye bir gelenek yok zaten. Kıvama geldiğinde hadi yavrum git olduğun yerde tekrar bir şeyler yap diyor. Bunu dervişlerine söylüyor. İcazet verdiği şeyh adayları diyelim bugünkü tabirle onlara da söylüyor. Yani onun için benim tekrar son sözü olarak söyledim. İşin kaynağına gidip bu niye çıkmış diye bakmak lazım. Yoksa adam bugünkü tabloya bakıyor kitap yazmış. Başka bir din tasavvuf falan diye. Yani öyle bir şey yok. Sen bugün görüntüye bakıp hüküm veriyorsun. Veya iki tane böyle kendini freni tutturamamış. Çünkü aşk muhabbet var. Osman Efendi üstadımız öyle diyor hep. Muhabbet de diyor kantarın topuzu çok önemli diyor. Çünkü aşk, muhabbet, sevgi Cenab-ı Hakk'a tabii nihai aşkımız. Ama o oraya gidene kadar da biraz antrenmanlar var. O arada böyle pusula şaşabiliyor. O pusuda şaşmış adamın görüntüsünü alıp işte tasavvuf bu diyorsun.
Hakikatinden uzak örneklere itibar etmeyiniz diyoruz.
Ne diyorlar şeyde taklitlerinden sakınız diye.
Eyvallah çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz efendim.
İnşallah daha detaylı bir şekilde başka sohbetler tekrardan buluşmak niyetiyle. Kıymetli izleyenler Cenab-ı Hakk'ın bu alem üzerinde mutlak bir kaderi ilahisi var. İnşallah cümle hayırlarına vesile olacak insanlardan olmak duasıyla bir sonraki programda görüşmek niyetiyle. Allah'a ısmarladık.